Ayrım 8, sayfa 79. 26 Nisan 2001. İnsan kendi yaptığı işleri beğenmeye başlayınca insan olmaktan çıkıyor. Üstüne bir büyüklük hali geliyor. Büyük ressamlar hakkında okuduklarımın çoğu bana kendimden kuşkulanmayı öğretti. Bak, sevgi duymak ayrıdır. Yani yaptığın işte biraz muhabbetin olacak ama muhabbette ifrata kaçmayacaksın. Atölyede çalışmaya başladığımda Selim Hoca evvela bir resme bakmayı öğretmişti bana. Işığı nasıl, kompozisyon nasıl, felsefesine. Sonra o öldü, Şerif Hoca geldi. O da aynı şeyleri anlattı. Madem kör değilsiniz, o zaman gördüğünüzün içinde de girin derdi. Onlardan çok şey öğrendim. Onlardan çok şey öğrenmeden evvel yalnızca duygularım vardı. Bir de kendimi çok beğeniyordum. En zor şey bunu yenmek oldu. Evet, en zor şey budur. İnsanın yaptıklarını beğenmemesi. Hiçbir zaman iyi bir resimci olamayacağımı anladığımda çok rahatladım. Ve işte o zaman kendi renklerimi boyamaya başladım. Tevazu, bir gösteriş ya da hayatımızdaki küçük bir ayrıntı değildir şekerim. Kişinin kendini anlamadığını kabul etmesidir. Kendini anlayanlara gelince onlara inanma. Tabii ki insan bununla her zaman baş edemiyor. Sen küçükken senin, Hasan'ın, Halime'nin kara kalemlerinizi yapardım. Işıktan, desen bilgisinden nasibini almamış şeyler. Ama şimdi bazen bakıyorum da galiba onların da bir kıymeti var. Hoca görse karalayıp geçerdi. Ben hala geçemiyorum, saklıyorum. Belki yalnızca o günleri hatırlamak içindir. Halam Münevver. 10. Bölüm. 15 Eylül 2007. Bağevi. Kasaba meydanında film izlediğimiz geceleri hiç unutmuyorum. Kırmızı puanlı beyaz eteğim, yeni delinmiş kulaklarımda halamın hediyesi minik pembe küpelerim, ince bantlı yazlık beyaz iskampinlerim. Hasan'ın durmadan bacaklarını sallaması, Gülizar teyzenin sık sık dizine dokunup onu uyarması. Hava yasemin kokuyor, akasya kokuyor. Düşüncelerimiz film makinesinden çıkan duman ırmağının içinde balıklar gibi çırpınıyor. Nevres amca hemen yanımızda oturuyor. Arada bir başını çevirip makinistin yanında çıraklık yapan oğlu Zeki abiye bakıyor. Filmin oyuncularını yüksek sesle laf yetiştiriyor. Kötü bir şey olduğunda dizlerini dövüyor. Annemle halam gülümsüyorlar. Biz kıkırdıyoruz. Birkaç haftalık bir düş bu. Sonra bağ evine göçüyoruz. Nevris amca bağ evinde de komşumuz. Her gün dedemin ziyaretine geliyor. Sulama havuzunun kıyısına masa atıp rakı içiyorlar. Biz çocuklar havuzun taşlarına oturup konuşmalarını dinliyoruz. Ne konuştuklarını şimdi anımsamıyorum ama arada sık sık halkçı ve adaletçi sözcükleri geçiyor. Bazen payımıza sözcüklerden başka şeyler düştüğü de oluyor. Birer dilim karpuz, bir çatal taze fasulye, dedem iyi günümde ise bir dilim ekmeğin üstüne sürülmüş girit ezmesi. Gülizar teyze uzaktan bize bakıyor. Halime'ye karpuz vermeyin Cafer amca. Niyeymiş o, onun başı kel mi diyor dedem. Halime'ye yatağını ıslattığı için karpuz verilmediğini dedemden başka herkes biliyor. Aslında o da biliyor ama ertesi gün bildiklerini unutuyor. Nevres amca yaprak sarması dolu tabağı Halime'nin önüne sürüyor. Mesele kapanıyor. Zeki abi geç saatte Nevres amcayı almaya geliyor. Baba, anam soruyor, ne kadar içtin? Keyiflenecek kadar vire. Sen niye geldin? Seni almaya, keyif bozmaya. Halam gaz lambasının ışığı altında resim defterine bir şeyler çiziktiriyor. Şimdi o resim önümde duruyor. Havuzun taşlarına oturmuş üç çocuk, biri sürekli bacaklarını sallıyor. Bir diğeri masadaki karpuza bakıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yalnızca düşünüyorum. Annemi ve babamı. Nevris amcanın takma dişlerini dudağını düşürmesi benden başka kimseyi korkutmazdı. Hasan bu anlamsız gösteriyi kahkahalarla izlerdi. Halime ise iğrenç bir şeyin tadına bakmış gibi yüzünü buruştururdu. Ben hemen halamın yanına koşardım. Başına resim kağıdından kaldırır, kalemi bırakır gülümserdi. Bu çok özel ve yumuşacık bir andı. Ne oldu, ne yaptılar sana? Yanıtlamazdım. Yaptığı resme bakar gibi yapardım. O da saçımı düzeltiyormuş gibi yapardım. Hadi şimdi geri dön. Hasan abine söyle, Nevris amcana dişlerini göstersin. Gülerdim. Çünkü Hasan'ın ağzı en az Nevris amcanınki kadar korkunçtu. Öndeki iki dişi düştüğünde hep öyle kalacağını sanmış, günlerce somurtmuştu. Hasan ağlamazdı, yalnızca somurturdu. Halamın dediği gibi o benim abimdi. Nevris amcanın bizleri ayartmadaki tek ustalığı protez gösterisi değildi. Kış aylarında mutfağındaki kuzinenin üstünde kızarttıktan sonra soyup elimizi tutuşturduğu kestaneler küçük çaplı bir hazineyle pekala kıyaslanabilirdi. Bir de akıl almaz Galiçya öyküleri anlatırdı ki sanırım çoğuna kendi de inanmazdı. Ama süngü yarısı sahte değildi. Göğsünün altında kötü, kaba ve büyük bir dikiş izi vardı. Evin bir köşesinde konu komşunun kapakları çıkarılmış, transistörlü radyolarını, saatlerini tamir eder, arada bir başını kaldırıp kafasına lastikle bağladığı merceği alnına kaydırarak bize göz kırpardı. Halime nedense annesiyle babasının kaldığı müştemilatta değil de karşımdaki yatakta yatar, her zaman geç uyanırdı. Horozlu saatin çınçınıyla ayaklanan annem ya da halam, ipek örtülerin rüzgarda dalgalanırken çıkardığı sese benzeyen bir gürültüyle odamıza girer, bizi fısıltılarla uyandırırlardı. Bağ evinin bahçesindeki toprak fırından yeni çıkmış ekmek masada soluk alıp verir, tabakta dörde bölünmüş domatesler al al ışırdardı. Biliyor musunuz çocuklar, bunları bulamayanlar var. Biz hep bulamayanları düşünürdük. O lokmalar boğazımıza takılırdı, çiğneyemezdik. Galiba hayatım boyunca bir tek önemli şey yaptım ben. Bir çocuk doğurdum. Adını halam koydu, Niyazi. Yarın Sofya'da 1500 metre koşacak. Lise 1'deyken 15 günlük bir yaz kampı için Nairobi'ye gitmişti. Döndüğünde çok değişmişti, tanıyamamıştım. Bir ay içinde olgunlaşıvermişti sanki. Ertesi yıl aynı kamp Ankara'da açıldı. Niyazi bizi Kenyalı, Zaireli, Etiyopyalı arkadaşlarıyla tanıştırdı. Bir pazar günü evimizde onları misafir ettik. Uzun boylu, incecik çocuklar. Koşuyorlar. 19 Şubat 1962. Siz tercüman değil misiniz Cahit adamı? Kaçak adamı, korkak adamı? Yani işiniz bu değil ama pekala becerebiliyorsunuz. Öyleyse niye bizi birbirimize çevirmiyorsunuz? Hiç olmazsa anlaşamayız. Münevver. 11. Bölüm. Eylül 1961 Kasaba. 3 aydan fazla oldu. Haziran başında bir perşembe akşamıydı. Kasaba pazarı dağılmış, pazarcılar tezgahlarını kaldırmışlardı. Osman Bey'in alaydan getirdiği sandalyelerin yanına kahvehanelerdekileri de koyunca kasaba meydanı bir açık hava sinemasına benzedi. Bir gün önceki denememiz başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Belediye hoparlöründen film gösterilecek diye ilan okutmuş, reisin duvarının yani sinema perdemizin önündeki pazar arabaları, tezgahları bir kenara yığmıştık. Gündüz hava iyiydi ama akşama doğru dağların üstünde biriken bulutlar canımızı sıkmıştı. Yüzbaşı Osman Bey ile gökyüzüne bakıp duruyorduk. Takdiri ilahi, film makinesinin duvara karşısındaki yükseltiye koyduğumuz anda bir yağmur damlası tıp diye burnuma düştü. Sonra da kızılca kıyamet koptu. Hayatımda çok yağmur gördüm ama böylesini görmedim. Damdelen cinsinden bir bahar yağmuru. Gökyüzü çatır çatır. Bulutlar sanki damların üstüne göçecek. Makineyi ve ses tesisatını Osman Bey'in erleri getirdiği Cems'e aceleceli taşıdık. Yağmur belki diner diye bir zaman bekledik ama dinmedi. Film seyretmek için meydanda bekleyen ahali de saçak atlarına sığınmış, reisin boş duvarına bakıyorlardı. Çareyi şehir kulübüne gidip iki tek atmakla bulduk. 2 saat sonra yağmur dindi. Kulüpten ayrılıp meydana yürüdük. Bizim seyirciler sığındıkları yerlerden çıkmışlar, evlerine dönüyorlar. Ertesi sabah kalkar kalkmaz ilk işim gökyüzüne bakmak oldu. Sonradan konuştuk, yüzbaşı Osman Bey de aynısını yapmış. Öğleye doğru bir şoför muavini müzedeki odanın kapısını açıp İstanbul'a paketiniz var deyince dünyalar benim oldu. Muavinin paket dediği şey film kutularıydı. Derhal açtım. 2 makara film çıktı. Askerin Türküsü. Dün gece iyi ki yağmur yağmış diye geçirdim içimden. Yoksa Osman Bey'in alaydan getirdiği Amerikan askerlerinin tatbikat filmini gösterecektik halka. Kutulardan birinde bir not vardı. Filmleri bir hafta içinde geri yollarsan yenisini gönderirim. Yollamazsan beni işten kovarlar, lanetimden 7 sülalen nasiplenir. Gözlerinden öperim Yorgo. Hemen Osman Bey'e telefon ettim. Cipe atlayıp geldi. Bir süre film seyreder gibi makaraları seyretti. Münevver'i o perşembe gecesi tanıdım. Ben tezgahımı açmış makaraya makineye yerleştiriyordum. O ise yanında 3 çocukla yüzbaşıya doğru yürüyordu. El sıkışırlarken Osman Bey uzaktan beni işaret etti. Münevver başıyla selam verdi. Yaprak gibi bir kızdı. Beyaz, çilekli bir elbise giymiş. Sırtına yün bir hırka atmıştı. Hafif bir rüzgar esti, uçacakmış gibi duruyordu. Çocuklarla birlikte Osman Bey'in karısının ve çocuklarının yanındaki sandalyelere oturdular. Film nasıldı, seyredenler ne hissetti hatırlamıyorum. Yalnızca 3 kez ara verdiğimizi, filmin 3 kez koptuğunu hatırlıyorum. Film bitince Osman Bey onları ve ailesini yanıma getirdi. Çocuklara makineyi gösterdi. İşte sinema makinesi bu dedikten sonra bizi tanıştırdı. Münevver Hanım, Kore'deki komutan Cemil Bey'in kız kardeşidir. Münevver elini uzattı. Kir içindeki ellerimi 2 yana açıp gülümsedim. Ben makinist Cahit dedim. O da gülümsedi. Ne iş yaptığınızı biliyorum, Osman abi söyledi dedi. Sonra çocukları tanıttı. Bu yeğenim Zehra. Bunlar da arkadaşları Halime ile Hasan. Gençti. Gösterişli bir güzelliği yoktu ama hayata yeni başlamış gibi bakıyordu. Öyle gençti. Kırılacakmış gibi duruşu, zarafetindeki parıltı başımı döndürmüştü. İçimde birdenbire akmaya başlayan küçük derinin şapırtısını duymaktan korktum. Böyle bir şey daha önce yaşamamıştım. Vakitlice evlenmiş olmak için Anamın uygun gördüğü kızı kabul etmiş, 3 yıl arayla 2 çocuk yapmıştım. Şimdi 40 yaşındayım. Bu vakte kadar kısa sürelerle de olsa Meral'den çok kez ayrı kaldım. Anadolu'nun ücra köşelerinde, kazı yerlerinde, köylerde stajyer genç kızlarla tanıştım. Ama bir defa olsun buna benzer bir eğilimim olmadı. O gece eve gitmeden önce müzeye uğrayıp karıma telefon bağlattım. Çocuklar uyudu mu? Uyudular. Sen ne yapıyordun? Hiç. Oturuyorum. Bulaşıkları yıkadım, radyo dinliyorum. Hafta sonu anama uğradın mı? Uğradım. Senden mektup bekliyor. Sen iyi misin? İyiyim. Niye soruyorsun ki? Niye soruyorum ki? Kaç sene geçti? 17 sene. Meral'in hislerinin üstünü kapatan örtünün işlemeleri hakkında günlerce konuşabilirim. Şu simler Adapazarı'ndan, bir Çerkez köyünden alınmış. Pamuklusu Üsküdar'daki bir atölyede dokunmuş. Kırkların, ellilerin rüzgarında, yağmurunda, soğuğunda, sıcağında eprimiş, solmuş, sararmış. Kadınca olan pek çok şeyini yitirmiş ve geriye sadece anaçlığı kalmış. Ya benim örtündüklerim? Meral'in örtüsünü açabiliyorum ama benimkini açmaya şimdiye kadar cesaret edemedim. Çok eskiden bir kez başıma gelmişti. Güya aşık olmuştum. Bir hafta boyunca ateşler içinde yatmış, komşumuz Reyhan teyzenin kızının adını sayıklamıştım. Nermin. O yıllarda İstanbul'un zengin muhitlerinde bile gençler birbirleriyle rahatça buluşup konuşamazlardı. Her yer taşraydı. En iyi ihtimalle aileler işi ciddiye alırlar, çocuk denecek yaşta baş göz edip evlendirmeye kalkışırlardı. Aslında hastalığım küçük çaplı bir akciğer enfeksiyonuydu. Fakat annem okul defterlerime yazdığım şiir karalamalarını dörtlükleri görüp okuduğu, Nermin'in adını sayıkladığımı da duyduğu için başka bir teşhis koymuştu. Haksız da sayılmazdı. Liseye henüz başlayan çocuk irisi Nermin'le birkaç kez Karacaahmet'te buluşup gelecek hayalleri kurmuştuk. Şimdi gülümseyerek ve biraz da utanarak hatırladığım bu buluşmaların öncesinde içim titrer, heyecanlanırdım. Lakin hepsi bu kadardı. Eve gelen doktorun yazdığı reçete 3-5 gün içinde bir işe yaramayınca annem korkuya kapılmış, Üsküdar'ın bütün koca karılarını beni iyileştirmeleri için eve doldurmuştu. Hatta en sonunda babamdan habersiz okuyup üflesin de bir hoca bile getirmişti. Böyle şeylere kendi de inanmazdı ya, biraz da komşu kadınların zoruyla çağırmıştı. Hiç unutmam. Hoca efendi yattığım odaya girip halime şöyle bir baktı ve yüzünü ekşitip başını salladı. Ama yanıma bile yaklaşmadı. Dilinin ucuyla önemsiz bir şey söylermiş gibi aşık bu, everin dedi. Velhasıl akciğer enfeksiyonu gibi birçok meselenin sebebini sevda olduğunu bendeniz pek erken öğrendim. İcabını da pek erken yerine getirdim, evlendim. Şimdi kendime sokakta sağa sola bakınıp gülümseyerek selam veren, tatil günlerinde masa sandalye tamir edip çiçek sulayan, gün devrildiğinde bir dilim peynir ve ölçüsü kaçmamış iki tek rakıyla bahçedeki sandalyesine çöken, küçük dertlerin sahibi kasaba memurları kadar uzağım. Onlara akşamüstleri kasabanın 300 metrelik yegane caddesinde ellerinde filelerle alışverişten dönerken rastlıyor, senelerin aynasında kendimi görür gibi oluyorum. Çökmüş omuzları, uykuyla uyanıklık arasında dalgın duruşları, her şeyin yolunda gittiğini anlatan gülümseyişleriyle iyi huylu hayaletler gibi yürüyorlar. Bu adamlara bakmaktan çekiniyorum. Evliliğimin ilk yıllarında yeni hayatıma uyum sağlamam zor olmamıştı. Bu bir nevi görgüydü. Büyüdüğüm, alıştığım ortama, aslıma kavuşmaktı. Yemeklerimi artık dışarıda yemiyordum. Gömleklerimi artık kendim ütülemiyordum. Sabahları Meral'le birbirimize gülümseyerek dudak dudağa yanıyorduk. Kalkıp kahvaltıyı hazırlıyordum. Çocuklar doğduktan sonra onlarla birlikte masaya oturup Meral'in çaydanlığı getirmesini bekliyorduk. İşe giderken kapıya kadar uğurluyordu beni. İşten döndüğümde kapıda karşılıyor, elimdeki nevaleyi alıyordu. 10-12 sene önce Berlin'deki hocalarımdan birinden bir telgraf gelmişti. Alacaöyük'teki yeni ekip için beni teklif ettiğini, hemen başvurmam gerektiğini söylüyordu. Telefon açıp konuştum, uzun süreliğine gelemeyeceğimi söyledim. İstanbul iyi dedim, evlendim. İki de çocuğum oldu. Sabah 8'de uyanıp işe gidiyorum. Akşam 5'te eve dönüyorum. Ayaklarım beni başka bir yere götürmüyor. Meğerse içimde insanlığın hizmetine koşulmuş bir katır gibi dağ bayır dolaşacak bir cevher yokmuş. Yorgo, hayatın düzene girdi oğlum diyordu. Onu söylediklerine inanmıyordum. Çocukluğundan beri yatılı okullarda kilisenin himayesinde mübalağalı bir düzenin hegemonyası altında yaşamıştım. Yine de sözleri kafamı karıştırıyordu. Meral hoş bir kadındı. Dahası beraber çok yıllar geçireceğimiz düşüncesi hoşuma gidiyordu. Ama öte yandan kafamın düzeni bozulacak diye de korkuyordum. Sık sık annemin odama soktuğu hoca efendi hatırıma geliyordu. Everim bunu. Ben böyle akıntıya kapılacak biri değildim. Tam tersine aklına taktığını yapan inatçı biriydim. Lisedeyken elime geçirdiğim Almanca etnografya dergilerini dipnotlarına kadar okur, yeni bir dergi bulmak için okul çıkışında sahafları gezerdim. Ben ya müzik okurum ya da babamın dükkanında meyhanecilik yaparım demişti Yorgo. Benim babamın meyhanesi bile yoktu. Paşabahçe'de işçiydi. Ben antropoloji okuyacağım dediğimde yüzüme tuhaf tuhaf bakmış, geçici bir hevesle karşılaştığını belli eder bir şekilde "O ne yahu?" demişti. Ona aklımın erdiği kadarıyla antropolojinin ne olduğunu anlatmıştım. "Okul nerede?" dedi. "İstanbul'da mı?" "Hayır, Ankara'da." "O zaman git oku, ne yapayım? Ama ben Ankara'ya taşınmam, haberin olsun. Başının çaresine bakarsın." Babamla çok iyi anlaşırdık, soru sormazdı. Derslerimi merak etmezdi, takibini gizlice sürdürürdü. Yorgo da gelecek, bir talebe odası kiralayacağız dedim. O da mı aynı okula gidecek? Hayır, o müzik okuyacak. Babası ne diyor bu işe? Bilmiyorum, daha Taso amcayla konuşmadı. Babam kafamın düzenini bozacak hiçbir şey yapmamıştı. Aslına bakılırsa Meral de yapmamıştı. Yalnız çocuklar doğduktan sonra benim ihtimallerim kaybolmuştu. En başta ona İstanbul'dan kendimden her şeyden sıkılıp da ben Alacaköy'e gidiyorum deme ihtimalim kaybolmuştu. Bunda kimsenin suçu yoktu. Ben böyle hissediyordum. Aklım Bali'ye olduğundan beri bu dünyada ne aradığımı kendi kendime sorar dururum. Günler iyi kötü, mütedeyyin bir evde tesbih taneleri gibi sıralanıp sayıldılar işte. Çoğu gitti, azı kaldı. Bazen onları sayarken uykuya daldığım da oluyor. Silkinip uyandığımda hayatımın nasıl geçtiğini fark etmediğimi anlıyorum. Galiba hayat da beni fark etmiyor. Eskiden insanın bütün gayreti bunun için midir diye merak ederdim. Yani hayat bizi fark etsin diye mi yaşıyoruz? Hayat dediğim iki çocuk bir kadın. Şimdi arkamda geçen günlerin dakikaların ekip biçtiği tarumar bir bahçe duruyor. O bahçe yeniden yeşillenir mi? Sadece bana ait bir zamanın sahibi olabilir miyim? Serbest olabilir miyim? Bu benim aşk ateşiyle ilk ve son imtihanım. Demek ki yangına, mukavemetimi imtihan etmeye karar vermem için Münevver'i tanıdığım geceyi beklemem gerekiyormuş. Eve gidip yatağa uzandım. Tavana bir aynaya bakar gibi baktım. Yıllar beni parçalamış ve parçalarımı kendi hükümdarlığımdan uzaklara savurmuş. Bütün bu parçaların bana ait olmasını istiyorum. Ama bunu talep edecek, hatta gizliden gizliye arzu edecek gücüm yok. Yaşını bile bilmiyorum. 20 olabilir, 25 olabilir. Bilmiyorum. Hakkında endişelenmenin bile yakışık almayacağı bir meczubum işte. Her şey çok hızlı oldu. Bu hıza nasıl da hazırmışım. Film gösterdiğimiz gecelerde karşılaşıyor, yüzbaşı ve karısının eşlik ettiği birkaç dakikalık kısa zamanları hal hatır sorarak geçiriyorduk. Onu gördüğümde çocuk gibi heyecanlanıyordum. İçimde ancak çocuklarıma gösterebileceğim bir sahip olma isteği uyanıyor, elimde olmadan bu isteği yansıtıyordum. Karımı görmeye benzemiyordu bu. Sabahları aklıma gelen ilk şey onun yüzü ve uçar gibi yürüyüşüydü. Bu görüntüyle baş edebilmek için müzeye gider gitmez karımı arıyordum. Akşamları yine arıyordum. Kim olduğumu hatırlayabilmek için buna ihtiyacım vardı. Münevver'i daha sık görebilmek için kimsenin fark etmeyeceğini sandığım bir takım kurnazlıklara bile başvurdum. Bir gün yeğeninin iki arkadaşını ve yüzbaşının çocuklarını alıp Bozköy'deki kazı yerine götürdüm. Hörgün Haber bu küçük ziyaretçilerin gelişine pek sevindi. Roma hamamını ve sütunlu çarşıyı onları büyük bir aşkla anlattı. Ben de tercüme ettim. Sonra başka bir gün müzeyi gezdirdim. Çocukları evden alıp bırakırken Münevver'i de birkaç dakikalığına görebiliyordum. Bütün bunları yapmak kolay olmuyordu. Yapmayı istemek bile kolay olmuyordu. Gün içinde Münevver 100 defa aklıma geliyorsa onu aklımdan kovmaya 1000 defa hazırlanıyordum. Başaramıyordum. Omuzlarımın üstünde kafa diye taşıdığım şey hükmedebilme menzilinden çıkmıştı sanki. Hiç adetim olmadığı halde kendimle konuşmaya başlamıştım. Sen ne yapıyorsun Cahit diyordum kendi kendime. Akıl aldanır da aldanışın altından kalkamazsın. Bu kız bu yaşta artık eskisi gibi yaşamayı istemediğimi hatırlattı bana. Çocukları müzeye götürdüğüm günün akşamında aklıma ona bir hediye vermek geldi. Evdeki kitapları karıştırdım. Hepsi mesleki şeylerdi. Nasıl olduysa yanımda getirdiğim tek bir roman vardı. Ertesi gün o kitabı Münevver'e hediye ettim. Madame Bovary'i okumuş muydunuz dedim. Kitabın sayfalarını çevirdi. Siz okumuş olmalısınız dedi. Yıllar önce okumuştum. Evet dedim. Kitabı kapatıp çevresine baktı, sonra bana döndü. Niye Madame Bovary dedi. Cevap veremedim. Doğrudan gözlerime bakıyor, beni imtihan ediyor, hatta içimi görüyordu. Sadece bir hediye diyebildim. Kitabı göğsüne bastırıp gülümsedi. Bir daha okuyacağım dedi. Bunu nasıl cesaret edebilmiş olduğumu bilmiyorum. Böyle şeyler ancak rüyalarda olur. Kim olduğunuzun, nerede olduğunuzun bir önemi kalmamıştır ya da başından beri yoktur. Bir el sizi ölüme iteler. Bir uçurumdan atlarsınız, büyük bir sevinçle atlarsınız. Ölseniz ne gam. Ayrım sonu, sayfa 91.